Merhaba, bugün elimizdeki kaynak Rönesans tablolarındaki yiyecek tasvirlerine odaklanan akademik bir makale. Hani müzelerde gezerken görürsünüz ya o natürmortları, meyveler, sebzeler falan. Acaba bunlar sadece süs mü yoksa daha derin anlamları mı var? İşte tam bu konuya yakından bakacağız. Amacımız bu tablolardaki yenilebilir sembollerin yani o gizli dilin şifresini çözmek biraz da.
Kesinlikle öyle. Rönesans malum sanatta müthiş bir yeniden doğuş dönemi. Orta çağın o katı kurallarından sonra sanatçılar sadece dini değil, günlük hayatı da resmetmeye başlıyorlar. Ve tabii ki hayatın en temel parçası yani beslenme, yiyecekler de tablolarda kendine yer buluyor. Ama işin ilginç tarafı bu yiyecekler sadece orada durmuyor. Aynı zamanda hani bir şeyler anlatıyorlar. Makale de tam bu noktada devreye giriyor ve gösterge bilimle yani semiotikle bu dile bakıyor.
Dedi ki bu konuşan yiyecekler bize ne anlatıyor tam olarak? Kaynakta bolca örnek vardır diye tahmin ediyorum.
Olmaz mı hem de nasıl? Mesela sıkça gördüğümüz nar, doğurganlığı, Meryem'i hatta İsa'nın dirilişini simgeliyor. Elma mesela hem ilk günahı hatırlatıyor hem de İsa aracılığıyla gelen kurtuluşu. İkisi bir arada. Şarap tabii İsa'nın kanı. Ekmek, bedeni. Bunlar daha çok bilinen dini semboller. Ama mitolojiden de var. İşte baküs ve üzüm, ceres ve tahıl gibi. Yani sanatçılar aslında bildiğimiz yiyeceklerle çok katmanlı mesajlar veriyor. Bu, o dönem okuma yazma bilmeyen insanlar için bile görsel bir iletişim yoluydu aslında.
Anlıyorum. Yani sadece göze hoş görünsün diye konulmuş şeyler değil bunlar. Aynı zamanda birer anlam taşıyıcısı. Peki neden bazı yiyecekler diğerlerinden daha çok tercih edilmiş? Kaynakta şeyden bahsediyor. Sanatçılar hani sıradan tavuk, yumurta gibi şeyleri pek kullanmıyor da daha böyle görsel olarak çarpıcı, ne bileyim enginarı veya lüksü çağrıştıran limonu tercih etmişler. Bu sadece estetik bir kaygı mıydı?
Estetik kesinlikle önemli bir faktör, evet. Ama tek sebep o değil. Özellikle coğrafi keşiflerle Avrupa'ya yeni yeni gelen o egzotik meyveler, sebzeler. Bunlar bayağı lüks tüketim mallarıydı ve dolayısıyla bir statü sembolüydü. Yani tablonuzda bunları görmek, ben varlıklıyım, bunlara ulaşabiliyorum demek gibi bir şeydi. Ayrıca meyvenin durumu da çok önemliydi. Mesela olgun, taze meyveler bereketi, gençliği, hayatı simgelerken, tam tersi çürümüş, kurtlu ya da mesela kesilmiş bir meyve hayatın geçiciliğini, ölümü yani o meşhur vanitas temasını hatırlatıyordu izleyiciye. Sanatçılar bu seçimlerle bilinçli olarak ahlaki ya da felsefi mesajlar veriyorlardı aslında.
Bu sembolizmi ve görsel oyunu zirveye taşıyan isimler de var, değil mi? Kaynakta özellikle bir isim çok dikkat çekiyor gibi geldi bana. Giuseppe Arcimboldo.
Aa evet. Arcimboldo gerçekten yani inanılmaz bir vaka. Düşünsenize portreleri tamamen meyvelerden, sebzelerden, çiçeklerden hatta bazen hayvanlardan oluşturuyor. Bunlar sadece portre değil ama. Mesela İmparator 2. Rudolf için yaptığı Vertumnus portresi mevsimlik ürünlerle imparatorluğun zenginliğini, doğayla uyumunu temsil eden bir alegori aslında. Resmen portre ile natürmortu birleştiriyor, insan ve doğa arasındaki o ilişkiyi sorgulatıyor.
Ters çevrimince başka anlamlar kazanan resimleri de varmış sanırım onun. Bahçıvan ya da aşçı gibi.
Aynen öyle, evet. Bahçıvan mesela ters çevirdiğinizde bir kase dolusu sebzeye dönüşüyor ve muhtemelen bereket tanrısı Priapus'a bir gönderme içeriyor. Aşçı da benzer bir mantıkta. Bu eserler adeta görsel bulmacalar gibi. Hem eğlenceli hem de çok derin sembolik anlamlarla dolu. Arcimboldo'nun işleri bu yiyecek sembolizminin ne kadar yaratıcı ve şaşırtıcı yerlere gidebileceğinin en iyi kanıtlarından biri bence.
Peki bu yaklaşım bütün Avrupa'da aynı mıydı yoksa farklar var mıydı? Kaynakta İtalyan ve Flaman okulları arasında farklar olduğundan bahsediliyor.
Evet, önemli farklar var. İtalyanlar genelde dini ve mitolojik sembolizme daha fazla ağırlık veriyorlar ama kuzeyde, özellikle Flaman bölgesinde, mesela Peter Ertzen gibi sanatçılarda daha gerçekçi bir yaklaşım görüyoruz. Onlar mutfakları, pazar yerlerini, kasap tezgahlarını falan böyle bütün canlılığıyla resmediyorlar. Bu eserler dönemin gündelik hayatına, yeme içme alışkanlıklarına dair daha doğrudan, daha net bilgiler sunuyor bize. Belki de bu fark, yani sanat hamiliği yapısındaki farklılıklardan ya da yükselen orta sınıfın kendi hayatlarından sahneler görme isteğinden kaynaklanıyordu, kim bilir?
Anlaşıldı. Yani özetle Rönesans tablolarındaki o masum görünen meyveler, sebzeler aslında dönemin inançlarını, sosyal statülerini, zenginlik anlayışını hatta ölüm korkusunu bile yansıtan gizli bir dilim parçaları. Sanatçıların seçimi hiç de öyle rastgele değilmiş yani.
Kesinlikle. Bu sembolleri fark etmek bir tabloya bakışınızı gerçekten tamamen değiştirebilir. Sıradan nesnelerin ardındaki o derinliği görmek hem sanatı hem de o dönemin kültürünü, değerlerini daha iyi anlamanızı sağlıyor.
O zaman size şöyle bir düşünceyle veda edelim. Rönesans sanatçıları izleyiciye bir mesaj vermek için bilinçli olarak gösterilmeye değer yiyecekleri seçiyordu ya.
Hı hı.
Acaba biz bugün sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşırken neyi seçiyoruz? Farkında olmadan belki de en güzel, en özel görüneni seçerek biz de kendi küçük statü sembollerimizi veya anlık bereket anlarımızı mı sergiliyoruz? Ne dersiniz? Bu konudaki kaynakları sizinle paylaştık. Üzerine biraz düşünmek size kalmış.